Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 8. ayrım. Sayfa 83. Cassini'nin elindeki ilk adres Edgeworth Road'daki bir iş anıydı. Handan içeri girince duvardaki iş yerlerini gösteren levhadan aradığı kişinin 3. katta bulunduğunu gördü. İtalyan polis ilk defa heyecana kapıldı. Çünkü burası bir hukuk bürosuydu. Bir hukuk bürosunun uluslararası cinayet şebekesinin merkezi olabileceğine inanmak zordu. Ama şunu da unutmamalıydı ki hukukçular her türlü yolsuzluğu en iyi gizleyecek meslek grubuydu. Eski asansöre binerek 3. kata çıktı. Kalın meşe kapının üzerindeki pirinç levhada Capshaw Hukuk Bürosu ibaresi yazılıydı. Kapıyı vurmadan açtı. Karşısına oval bir antre çıktı. Antreye açılan 4 koridor vardı. Koridorlar üzerinde de muhtelif odalar olmalıydı. Büro umduğundan da büyüktü. Tam karşısında ufak bir sekreter masası ve başında da telefonlara bakan sevimli bir kız oturuyordu. Cassini görünce beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. "Evet, size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu. "Mr. Ethan Capshaw'la görüşmek istiyordum." Kız aynı iştenlikle sordu. "Randevunuz var mıydı?" "Maalesef yok." Güzel ve cici bici sekreterin yüzü gölgelendi. "Korkarım randevunuz yoksa Mr. Capshaw sizi kabul edemez. Anlarsınız ya, kendisi çok meşgul biridir ama sizin için bir randevu ayarlayabilirim." Cassini hemen kızın sözünü kesti. "Benim çok acelem var bayan. Kendisiyle hemen görüşmeliyim. Fakat bu mümkün değil. Mr. Capshaw randevusuz müşteri kabul etmez. Siz yine de kendisine geldiğimi bildirin." Kız mütereddittti ama karşısındaki yakışıklı adamın cazibesine kapılmış gibi sordu. "Daha evvel görüşmüş müydünüz? Yoksa firmamıza ilk gelişiniz mi?" "Evet, ilk gelişim. Kimin görüşmek istediğini sorabilir miyim?" "Umberto Cassini dersiniz." Kız kısa bir duraksamadan sonra önündeki telefona uzanmak istercesine bir hareket yaptı fakat nedense sonra vazgeçerek "Bir dakika bekleyin lütfen," dedi. Sonra masasından kalkarak oval antreye açılan koridorlardan birine saptı. Yalnız kalan Cassini düşünmeye başladı. Bu sefer zorlanacağını anlamıştı. Bundan evvelki Ethan Capshaw'ları aramalarının sebeplerini üstün körü bahanelerle geçiştirmişti. Ama bir avukatın ağzını aramanın kolay olmayacağını tahmin edebiliyordu. Makul ve inandırıcı bir yalan uydurmalıydı. Aradıkları Ethan Capshaw buysa durum daha da nazikleşiyordu. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı ve hala aklına uyduracağı uygun bir yalan gelmemişti. Kız az sonra yüzündeki o sevimli tebessümle geri döndü. Cassini avukatın kendisini kabul edeceğini anlamıştı. Gözleri ışıldayarak, "Bay Capshaw sizi kabul edecek. Lütfen beni takip edin," dedi. Cassini sekreterin arkasından yürüdü. Koridorun üzerinde 4 oda vardı. En diptekine doğru yürürken önlerinden geçtikleri odaların üzerindeki levhalara bir göz attı. Hepsinin üzerinde Capshaw Hukuk Bürosu'na ait avukatların ismi vardı. Cassini bir an diğer koridorlardaki avukatları da hesabı katınca umduğundan çok daha büyük bir firmaya gelmiş olduğunu hemen anladı. Şüpheleri arttığı gibi heyecanı da doruğa yükselmişti. Zira beyninde en ufak tasarlanmış bir planı yoktu hala. Galiba işi oluruna bırakacaktı. Çok amatörce davrandığını kabul etmek zorundaydı. Sekreter hafifçe kapıyı tıkırtatıp açtı ve İtalyan polisin içeriye girmesi için yol verdi. Ethan Capshaw'un odası tahmininden çok büyük ve mükellefti. Bütün duvarlarda tavana kadar yükselen raflar tıka basa hukuk kitaplarıyla doluydu. Meşe ağacından yapılmış eşyalar odayı olduğundan fazla karartmıştı. Öğle vakti olmasına rağmen oda hayli loştu. Büyük çalışma masasının üzerindeki masa lambasının sarı ışığı etrafa gizemli bir aydınlık saçıyordu. Masanın arkasındaki Edgeworth Road'a bakan pencerenin tülleri kapalıydı. Masanın diğer tarafında cilalı ahşaptan yapılmış müteharrik bir küre vardı. Ethan Capshaw yeni müşterisini karşılamak için ayağa kalktı. Cassini merakla avukata baktı. 40'ın üzerinde olmalıydı. Siyah saçlarının şakaklarına isabet eden yerlerinde ak kıllar oluşmuştu. Pek yakışıklı olmamakla beraber insanı etkileyen bir havası vardı. Özellikle Cassini'ye çevrilmiş gözlerinden zeka fışkırıyordu. Sırtında koyu kahverengi takım elbise vardı. Beyaz gömleği ve giyimini tamamlayan kravatı belli ki iyi bir markaydı. Ayağa kalkmasına rağmen İtalyan'ın elini sıkmadı. Bir süre onu süzdükten sonra "Bay Cassini, size ne şekilde yardımcı olabilirim?" diye sordu. İşte en zor an gelip çatmıştı. Umberto Cassini hala ne diyeceğini bilmiyordu. "Bir sorunum var," diye kekeledi. Avukatın yüz hatlarında en ufak bir değişiklik olmamıştı. Soğuk bir şekilde mırıldandı. "Bize gelenlerin her zaman bir sorunu vardır zaten." Cassini zoraki bir tebessümle "Haklısınız, öyle olmalı," diye söylendi. Fakat cümlesinin sonunu getiremedi. "Evet, sizi dinliyorum. Sorunuz nedir?" Umberto Cassini içinden lanetler okumaya başlamıştı. Şimdiye kadar karşılaştığı bütün Ethan Capshaw'lar kanaatince zararsız ve sıradan insanlardı. Hiçbirinden şüpheye düşmemişti. Ama bu avukat hali, mevki ve yüzündeki soğuk ifadesiyle cinayet şebekesinin bir elemanı olabilirdi. Adamın mağrur ve kibirli hali ona kendi ülkesindeki mafya ailelerinin konsigliorilerini hatırlatmıştı. Bu mafya çetelerinin akıl danışmanı, müşaviri, iş yürüten kişiler için kullanılan bir sıfattı. Tam bu avukata da denk düşüyordu. Cassini birden konuya damdan düşer gibi girmeye karar verdi. Zaten aklına başka bir çözüm yolu da gelmiyordu. Bakışlarını avukatın üzerinden ayırmadan, "S.I.T. ile temas kurmak istiyorum," dedi. Adamın göstereceği tepkiyi ölçmek istiyordu. Mutlaka heyecanlanması ve soru sorması gerekecekti. Fakat avukatın kılı bile kıpırdamamıştı. Sadece başını hafifçe eğerek sordu. "Pardon, anlayamadım. Ne ile temas kurmak istiyorum demiştiniz?" "S.I.T. ile. O da nedir? Adını hiç işitmediğim resmi bir kuruluş filan mı?" "Buna uluslararası bir firma desek daha iyi olur." "Korkarım şimdiye kadar bu ismi hiç duymadım. Üzgünüm." "Duymadınız mı?" "Sanırım sizi şaşırttım ama ne yazık ki duymadım." Cassini adam incelemeye devam ediyordu. İnkar etmesine rağmen avukatın göz bebeklerinde hafif bir parlaklık yakalar gibi olmuştu. Bir an o harfleri verdiğine pişman oldu Cassini. Olaya böyle yaklaşımı hataydı elbette. Kendisinden emin olmadıkça avukatın yaklaşımını bekleyemezdi. Hata üstüne hata yaptığını hissetti. "Bay Capshaw, benim bu firmayla temas kurmaklığım lazım." Avukat buz gibi bir ses tonuyla, "Bunu daha evvel de söylediniz ama bürom size nasıl yardımcı olabilir?" diye sordu. "Ben de size bunun için geldim. Burada bir yabancıyım. İşimin görülmesi için ancak sizin bana yardımcı olabileceğinizi düşündüm." "Çok ilginç. Sizi bu düşünceye sevk eden sebep ne? Niye bize müracaat ettiğinizde başka bir hukuk bürosuna gitmediniz?" "Sizin en iyisi olduğunuzu işittim." Avukat manidar bir şekilde Cassini'yi süzdü. "Kimden?" "Bazı İtalyan dostlarımdan." "Öyle mi? Bu İtalyan dostlarınızın kim olduğunu sorabilir miyim?" "Size isim vermeyeceğimi takdir edersiniz ama şu kadarını söyleyebilirim. Onlar memleketimin çok nüfuzlu insanlarıdır. Eski Maliye Bakanımız Pisano Guisti'nin siyasi rakipleri mesela." Avukatın kaşları çatılmıştı. "Yanılmıyorsam yakınlarda öldürülen bakanınızı kastediyorsunuz." "Evet, aynen öyle." "Çok garip bir insansınız Bay Cassini. Ne demek istediğinizi kesinlikle anlamıyorum. Öldürülen Maliye Bakanınızın siyasi rakipleriyle Londra'daki bir hukuk bürosunun ne ilgisi olabilir? Bu bana çok saçma geliyor. Hala benden ne istediğinizi çıkarabilmiş değilim." "Beni anladığınıza eminim Bay Capshaw. Lütfen artık işin esasına gelelim. Size sunacağım teklifi kabul etmenizi istiyorum. Temsil ettiğim kişiler hiçbir maddi fedakarlıktan kaçınmayacaklardır. Buna emin olabilirsiniz." Avukatın suratı iyice asılmıştı. Sert bir şekilde söylendi. "Bay Cassini, konuşma tarzınızdan hiç hoşlanmadım. Ayrıca ne söyleyeceğinizi de hala anlayabilmiş değilim. Lütfen burayı terk edin. Yanlış bir adrese geldiğinizden eminim. Görüşmemiz bitmiştir." Avukat masasına dönüp koltuğuna oturarak önündeki dosyasını açtı. Cassini hala mütereddittti ama başka yapabileceği bir şey de kalmamıştı. Daha fazla ısrar şansı yoktu. Adama son bir kez bakıp geriye döndü. Ağır ağır kapıya yaklaşırken içinden bir ses avukatın arkasından son anda seslenip onu durduracağını söylüyordu. Belki de Capshaw onu denemek istemiş olabilirdi. Kapının kenarına kadar geldi, son bir kere başını çevirip avukata baktı. Adam sinirli bir ifadeyle kaşları çatık önündeki dosyayı incelemeye dalmıştı. Odadan çıktığı oval antrede kendisine mütebessim bakan sekreter kıza yüz vermeden büroyu terk etti. Edgeworth Road'un serin caddesine çıktığında içindeki kuşkuyu hala yenememişti. Nedense bir türlü rahatlayamadığını duyumsuyordu. Consigliori kılıklı o avukata kafası takılmıştı. Bir 50 metre kadar caddede yürüdükten sonra isteksizce cebinden listesini çıkardı ve sıradaki Ethan Capshaw'un adresine baktı. Avukat Capshaw'un masasının üzerinde 3 telefonu duruyordu. Bunların ikisi büro santralına bağlı olmayan direkt hatlardı. Birini kaldırdı, numaraları tuşlayarak bekledi. Karşısından cevap gelince, "Cameron," dedi. "Bürodan çıkan adamı ekranda görüyor musun?" Hattın öbür ucundan tok ve madeni bir ses yükseldi. "Evet efendim." "Adamı takip et. Ne yaptığını, nereye gittiğini, kimlerle temas kurduğunu, nerede kaldığını öğrenmek istiyorum. Neticeyi en kısa zamanda bana bildirmeni istiyorum." "Tabii efendim. Başka bir emriniz var mı?" "Olabilir Cameron. Bunu sonra bildiririm." Telefonu kapatan avukat kısa bir tereddütten sonra uluslararası 20 numarayı çevirdi. Aynı anda Barbados adasında özel bir telefon çalmaya başlamıştı. İkinci bölüm. 1. Bridgetown, Barbados, 14 Nisan. Güneşin kızıllığı, Korevega çiftliğinin denizin tuzlu sularıyla öpüşen kumsallarını tam bir renk cümbüşü haline getirmişti. Geniş tropikal yeşilliğinin gittikçe koyulaşan tonları doğuda yavaş yavaş kararırken, batı ufku sarı, kırmızı, pembe renklere bürünmüştü. Hava her zamanki gibi nemle doluydu. Kısa kollu tişörtün içinde sıkı adaleleri ve Herkül'ü anımsatan vücudu ile devasa bir görünüme sahip olan Tom Hardy, yanındaki İngiliz'e dönerek daima boğuk çıkan sesiyle sordu. "Buraya sık gelir misiniz?" Çiftliğin denize uzanan iskelesi üzerindeydiler. Sarışın kadın uzun topuklu beyaz pabuçların üzerinde dönerek yeni iş ortağına gülümseyerek baktı. Çok sık değil, ancak çağrıldığım zamanlar. Tom Hardy, denizin yosun kokusunu içine çekmek ister gibi derin bir soluk aldı. Fakat yosun kokusundan ziyade İngilt'ten yükselen parfüm kokusunu duydu. Burası harika bir yer, adeta bir cennet. Doğrusu emekliliğimi burada geçirmek isterdim. İngilt gülümsedi. Ne yazık ki daha emekliliğinize çok var. Haklısınız, dedi genç adam. Ama meraklanmayın, nasıl olsa buraya sık sık çağrılacaksınız. Umarım öyle olur. Burayı çok sevdim. Ya Master Capshaw'u? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikir beyan etmekliğim için henüz çok erken değil mi? Daha dün geldim ve onu yeterince tanımıyorum. İlk intibanız nedir? Garip biri. O nispetle de esrarengiz. İnsana ürperti ve huşu veriyor. Haklısınız, gerçekten de öyledir. Tom yeşil gözlerini yanındaki kadına çevirdi. Onu beğeni ve takdirle süzerken bakışları önce uzun ve mevzun bacaklarını kaplayan dar beyaz pantolonuna, sonra da koyu kırmızı ipek bluzunun üstten açık üç düğmesinin örtemediği göğüs aralığına takıldı. İngilt'in yanık tenli göğüslerinin yuvarlaklığı ve ipek kumaşı delercesine sivrilen meme başları çok belirgindi. Sarışın kadın beğeni ve arzuyla süzüldüğünün farkındaydı. Tom gerçekten de hoş bir adamdı. Kısa kesilmiş saçları altın sarısıydı. ''Acaba göreve ne zaman çıkarız?'' diye sordu. İngilt, ''Merak etme, hareket emrini yakında alırız.'' diye cevaplandırdı. ''Ne beklediğimizi sorabilir miyim?'' ''İş öncesi yapılması gerektiği hazırlıkları.'' ''Ne tür hazırlıklar?'' ''Bu konuda henüz yeni ve deneyimsiz olduğunu biliyorum. Fakat...'' Tom kızın sözünü kesti. ''Dur bir dakika. Deneyimsiz demekle neyi kastediyorsun? Maksadın yaptığım eylem ve görevler ise...'' İngilt ince uzun parmaklarını adamın dudaklarına götürdü. ''Yapma. Sakın yapma bunu bir daha. Efendinin adamları asla geçmişlerinden bahsetmezler. Hiç kimseye, hatta kendilerine çok yakın hissettikleri kimselere bile. Bu teşkilatta uyulması gerektiği en önemli kuraldır. Altın değerinde bir kural. Belki uzun süre birlikte çalışacağız ama asla birbirimize geçmişimiz hakkında bir şey söylemeyeceğiz ve de bir şey sormayacağız. Bunu sakın unutma Tom.'' Tom Hardy sustu. Fakat hala dudaklarının üzerinde duran narin parmakları öpüverdi birden. Sarısın iş ortağı parmaklarını adamın dudaklarından bir süre çekmedi. Genç adam mırıldandı. ''Pekala, patron sensin. Senin söylediğin olur.'' ''Hayır, patron ben değilim. Burada sadece tek bir patron vardı ve o da efendidir.'' İskelede ağır ağır yürümeye devam ettiler. Tom ellerini pantolonun cebine sokup manidar bir şekilde sordu. ''Efendiye çok bağlısın galiba.'' ''Ona tabii herkes tam bir bağlılık ve sadakatle çalışmalıdır. Bu başarımızın altındaki gerçek nedendir de.'' ''Evet, seni anlıyorum. Henüz anladığını sanmıyorum. Ama ben her şeyden önce kendime güvenirim. Bugüne kadar sağ kalabildiysem bu azmimin, sağduyumun ve güçlü irademin eseridir. Başkalarına güvenerek hareket etmem.'' ''Hoş bir şey ama efendiye güvenmeyi öğrenmelisin.'' İngilt gözlerini önlerinde uzanan denizin yavaş yavaş kararmaya başlayan satına çevirdi. Bir an sulara bakıp dalar gibi oldu. Gustav da tıpkı onun gibi düşünürdü. Acaba erkeklerin bu aşırı kendilerine güvenleri onların bir eksikliği miydi? Tam o sırada Tom ummadığı bir şeyi sordu. ''Benden önceki ortağına ne oldu? Yoksa bu soruyu sormam da kurallara aykırı mı?'' İngilt gözlerini denizden ayırmadan mırıldandı. ''Boğuldu,'' dedi, ''deniz kazasında.'' ''Nerede?'' ''Adanın açıklarında.'' ''Vah vah, buna üzüldüm. Cesedi bulundu mu?'' İngilt sırıttı. ''Köpek balıkları ve baraküdalar buna asla izin vermezler.'' Tom Hardy gözlerini kısarak kızın dalgın denizi seyreden profiline baktı. Ortağında en ufak bir üzüntü hissetmemişti. ''Ondan pek hoşlanmazdın galiba.'' İngilt koyu mavi gözlerini ortağına çevirdi. ''Bunu da nereden çıkardın şimdi?'' ''Bilmem, öyle geldi bana.'' Sarışın kadın gülümsemekle yetindi ama cevap vermedi. ''Sana aşıktı değil mi?'' ''Bizim meslekte aşk olmaz, sadece arzular vardır.'' ''Öyleyse sorumu şöyle sorayım, yatakta iyi miydi?'' İngilt gevrek bir kahkaha attı. ''Fena sayılmazdı.'' ''Anlıyorum, sana yetersiz kalıyordu, yanılıyor muyum?'' ''Tom, bu biraz özel bir soru olmuyor mu?'' Yakışıklı dev İngilt'in gözlerinin derinliklerine baktı. Genç kadın daha şimdiden onun ihtiras ateşiyle yanıp tutuştuğunu anladı. Tom birden iri ve adaleli kollarını kadının beline sararak kendine çekti. İngilt ipek gömleğinin üstünden bile adamın teninin sıcaklığını hissedebiliyordu. Heyecandan titreyen dudakları kadınınkine öpmek için yaklaşırken, İngilt ellerini onun adaleli göğsüne dayayarak başını hafifçe arkaya çekti. ''Hayır, burada olmaz. Kesinlikle olmaz. Neden? Bu önemli kuralı da öğrenmelisin.'' ''Hangi kuralı?'' ''Efendinin çiftliğinde sevişilmez.'' İngilt Tom'un kollarından sıyrılırken gülümsemeye çalıştı. ''Bu hepimiz için geçerlidir.'' Tom dudaklarını büktü. Biraz saçma ve insafsızca konmuş bir kural değil mi? Şu ortama, tabiate ve güzelliklere bak. Ve onların içinde hayatımda gördüğüm en ateşli kadın. Buna hangi erkek dayanabilir? Kural kuraldır Tom. Buna riayet etmesini öğrenmelisin. Hadi artık merkez binaya dönelim. Güneş batıyor. Sekreter Krenna'yı yemekte bekletmeyelim. Sekreter Jonathan Krenna beyaz keten elbiselerinin içinde dimdikte oturuyordu. Uzun masanın ucunda Ingrid yer almıştı. Sağında Jonathan, sonunda ise Tom vardı. Uzun gümüş şamdanların aydınlattığı masada daha çok deniz ürünleri mevcuttu. Az soğutulmuş beyaz şarap içiyorlardı. Servisini yerli hizmetkarların yaptığı ilk yemek bitinceye kadar kimse konuşmadı. Sekreter Krenna'nın varlığı henüz ona alışmamış olan Tom'da garip bir tedirginlik yaratmıştı. Amerikalı olan Tom Hardy, nedense sekreterde İngiliz aristokratlara has mağrur ve kibirli bir hava sezinlemişti. Oysa ilk gözlemlerine göre yaşlı sekreter sadece efendinin uşağıydı ve onun harici alemle temasını sağlayan, emirlerini taşıyan bir ulaktan öte vasfı yoktu. Sofrada kimsenin konuşmaması Tom'u sıkmaya başlamıştı. Bir iki kere konu açmaya gayret etmişse de diğerleri yeterince karşılık vermemiş ve soğuk gülücüklerle yetinmişlerdi. Yoksa sofrada konuşmamak da mı bir kuraldı? Tom yediği kılçıksız beyaz etli balığın tadını yavan bulmuştu. Şarabından bir yudum alırken Jonathan Crenna'nın kucağındaki peçeteyle dudaklarını kuruladığını gördü. Adam hafifçe genzini temizleyerek ''Görev emriniz hazır'' dedi. Sekreteri meraklı nazarlarla süzen Ingrid ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu. ''İspanya'ya.'' ''Gerekli kontak kuruldu mu?'' ''Evet. Zaten Etin Capshaw'dan haber bekliyorduk. Orada Juan Cervera ile temas kuracaksınız.'' Tom kendini tutamayarak sordu. ''O da kim?'' Jonathan Crenna adama soğuk bir şekilde baktı. Sonra soruyu duymamış gibi nazarlarını İngiliz'e çevirerek konuşmaya devam etti. Bu kez hedef ünlü bir banker. Madrid'in en büyük bankalardan birinin sahibi. Yalnız ufak bir sorununuz var. Tom heyecanlanmıştı. Sarışın ortağına bir göz attı. İngiliz gayet sakin bir şekilde ağzındaki balık etini çiğnemekle meşguldü. Sekreterin bahsettiği sorunun ne olduğunu bile sormamıştı. Jonathan dudaklarını sildiği peçeteyi yeniden dizlerinin üzerine yayarken ''Cuma gecesine kadar işi tamamlamanız gerekiyor.'' Tom aklından bir hesap yaptı. Günlerden salıydı ve önlerinde sadece 3 günleri vardı. Sekreteri dinlemeye devam etti. ''Yarın sabah 9.30 uçağıyla buradan gideceksiniz. Londra'ya uğramanız gerekecek.'' Ingrid ilk defa lafa karıştı. ''Buradan Madrid'e direkt uçak seferi yok mu?'' ''Var tabii ama Heathrow'da sizi biri bekleyecek.'' ''Kim?'' ''Etin Capshaw'un avukatlarından biri.'' ''Neden?'' Size İspanyol Bankası'ndaki yüklü hesap için hazırlanmış özel bir müşteri kartı verecek. Buna ihtiyacınız olacak. Ya diğer ihtiyaçlarımız? Onları bahsettiğiniz Juan Cervera mı karşılayacak? Tabii. Her zamanki gibi o memleket sakinlerinden biri. Yazılı emri ezberleyip buradan ayrılmadan önce imha edersiniz. Herhangi bir sorunuz var mı? Hayır, dedi Ingrid. Sekreter cebinden çıkarttığı uzun bir zarfı Ingrid'e uzattı. Talimat burada. Ücretleriniz gösterdiğiniz banka şubesine yarın yatırılacaktır. Jonathan ayağa kalktı, size iyi yolculuklar dilerim diyerek yemek salonundan ayrıldı. Tam kapıdan çıkarken başını çevirip mor ve ince dudaklarını gererek ''Efendi Capshaw da size başarılar diler'' diye mırıldandı. II. Frankfurt, Almanya, 14 Nisan. Kenan Hammer'ın üstünden kalktı. Adamın yüzüne indirdiği iki yumruktan eli kana bulaşmıştı. ''Kalk, elini yüzünü temizle. Werner Schaeffer'a gideceğiz.'' diye humurdandı. ''Kız da sana yardım etsin. Burnuna tampon koyun da kanı durdurun.'' Hammer zorlukla ayağa kalktı. İnleyerek Rosa'ya ''Benimle gel.'' dedi. Yerinde sendelerken ''Ahbap, elin çok ağırmış. Galiba burun kemiğimi kırdın.'' diye söylendi. ''Böylece ödeştik. Senin adamlar da dün gece beni hırpaladılar.'' Rosa pezevenginden ürkerek yanına yaklaştı, kolundan tutarak onu banyoya götürdü. Kenan, Rodriguez'e dönerek, ''Onlara dikkat et, ben evi arayacağım.'' dedi. Arjantinli başını salladı. Kenan önce yatak odasına daldı, ne aradığını ya da ne bulacağını aslında kendisi de bilmiyordu. Serserinin yatak odası darmadağınık ve pisti. Yerlerde üstünden çıkarıp attığı blüjün ve kazak ile botları vardı. Yan duvarda bir porno artistinin çırılçıplak afişi asılmıştı ve odada ağır bir koku mevcuttu. Eşya hemen hemen yok denecek kadar azdı. Bir yatak, ufak komodin ve yerde kapağı açık bir iri bavuldan ibaretti her şey. 8. ayrımın sonu. Sayfa 96. Devamı 9. ayrımda.